Ayrım 23, sayfa 278, 2. Bu olmayacak. Ben, nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Tanrı aşkına diye sordu. Yanıt vermedim. Nereden başlayacağımı bilemiyordum. Bu sorunun geleceğini biliyordum tabii ki. Ama kalbimin ve kafamın içindekileri onlara nasıl anlatacağımı daha hala bilemiyordum. Brutal yardımcı oldu. Sen onun yaptığını düşünmüyorsun, değil mi Paul? Yüzünde inanmayan bir ifade vardı. O koca herifin masum olduğuna inanıyorsun. Onun masum olduğundan eminim, dedim. Nasıl emin olabilirsin ki? İki şey var, dedim. Birincisi ayakkabım. Ayakkabın mı? Diye bağırdı Brutal. John Coffey'nin o iki küçük kızı öldürüp öldürmemesiyle senin ayakkabının ne ilgisi var? Geçen akşam ayakkabılarımdan birini çıkarıp ona verdim, dedim. İdamdan sonraydı. Ortalık biraz yatışmıştı. Parmaklıkların arasından ittim ve ayakkabımı o kocaman ellerine aldı. Onu bağlamasını söyledim. Emin olmak istiyordum, anlıyor musunuz? Çünkü bizim sorunlu çocuklar genelde yalnızca terlik giyerler. İntihar etmeye kafasında koyan bir adam bunu ayakkabı bağcıklarıyla da yapabilir. Hepimiz biliyoruz bunu. Hep birlikte başlarını sallıyorlardı. Ayakkabıyı kucağına koydu ve bağcıkların ucunu birbirlerinin üstünden geçirdi ama orada kaldı. Gençken birinin ona bunu yapmayı göstermiş olduğundan emin olduğunu söyledi. Belki babası ya da babası gittikten sonra annesinin erkek arkadaşlarından biri. Ama nasıl yaptığını unutmuştu. Ben de Brutal'a katılıyorum. Senin ayakkabının kafinin dedikleri ikizlerini öldürüp öldürmemesiyle ne ilgisi olduğunu anlayamıyorum, dedi Dan. Ben de kaçırma ve cinayet öyküsünü yeni baştan anlattım. O sıcak günde karnım yanar ve Gibbons bir köşede kestirirken hapishane kitaplarında okuduklarımı ve gazeteci Hammersmith'in daha sonra bana söylediklerini aktardım. Dettiriklerin köpeği ısıran bir hayvan değildi ama birinci sınıf bir şamatacıydı, dedim. Kızları alan adam ona sosis vererek ağlamasını önledi. Her sosis verişinde biraz daha yaklaştı sanırım ve hayvan sonuncuyu yerken uzanıp kafasından yakaladı ve büktü. Boynunu kırıverdi. Daha sonra kafiye yetiştiklerinde gruptan sorumlu şerif yardımcısı Rob McKee, kafinin üzerindeki bahçıvan pantolonunun göğüs cebinde bir şişkinlik fark etti. McKee önce bunun bir tabanca olabileceğini düşündü. Kafi onun öğle yemeği olduğunu söyledi ve gerçekten de öyle olduğu ortaya çıktı. Gazete kağıdına sarılıp kasıp ipiyle bağlanmış bir çift sandviçli bir turşu. Kafi bunu ona kimin verdiğini hatırlamıyordu. Yalnızca önlüklü bir kadın olduğunu söyleyebiliyordu. Brutal, sandviç ve turşu ama sosis yok, dedi. Sosis yok, diye yineledim. Olmaz tabii, dediden. Onları köpeğe yedirmişti. Mahkemede savcı da böyle söylemişti, dedim. Ama eğer Kafi öğle yemeğini açıp sosisleri köpeğe yedirdiyse, gazete kağıdından paketi o kasap ipiyle nasıl bağladı yeniden? Buna ne zaman fırsatı olurdu bilmiyorum ama bir an için bir yana bırakalım. Bu adam daha en basit bir düğümü bile atamıyor. Upuzun bir sessizlik oldu. Sanki ortaya yıldırım düşmüş gibiydi. Sessizliği sonunda Brutus bozdu. Aman Allah'ım, dedi alçak bir sesle. Neden bu mahkemede kimsenin aklına gelmedi? Kimsenin aklına gelmedi, dedim ve bir yandan da yine Hammersmith'i düşündüğümü fark ettim. Bowling Green'de üniversiteye gitmiş olan Hammersmith, kendini aydın sayan Hammersmith, bana sokak köpekleriyle zencilerin arasında hiçbir fark olmadığını, her ikisinin de durup dururken insanı ısırabileceğini anlatan Hammersmith. Onlara sizin şu zenciler deyip duruyordu. Sanki onlar hala birer malmış gibi. Ama onun malı değil, hayır onun değil, asla onun değil. Ve o dönemde Güney Hammersmith'lerle doluydu. Hiç kimse gerçekten bunu düşünmeye hazırlıklı değildi. Kafinin kendi avukatı da dahil. Ama sen düşündün, dedi Harry. Aman tanrım çocuklar, burada Sherlock Holmes'la oturuyoruz. Aynı anda hem şakacı hem de saygılıydı sesi. Oh kes şunu, dedim. Benim de aklıma gelmezdi. Eğer o gün şerif yardımcısı Mekke'ye söyledikleriyle iltihabımı iyileştirdikten sonra bana söylediklerini yan yana getirmeseydim. Ve de fareyi iyileştirdikten sonra söylediklerini. Ne dedi, diye sordu Dan. Hücresine girdiğimde sanki hipnotize olmuş gibiydim. Eğer deneseydim bile istediğini yapmamayı beceremeyeceğimi sanıyorum. Harry, bundan hoşlanmadım. Diyerek huzursuz bir biçimde oturduğu yerde kıpırdandı. Ona ne istediğini sordum ve bana yalnızca yardım etmek istiyorum, dedi. Sonra her şey bitip iyileştiğimde yardım ettim, dedi. Yardım ettim değil mi? Brutal başını sallıyordu. Tıpkı fareyle olduğu gibi. Sen ona yardım ettin, dedin. O da papağan gibi bunu tekrarlayıp durdu. Delin faresine yardım ettim. O zaman mı anladın? O zamandı değil mi? Evet sanırım. Mekke ona neler olduğunu sorduğunda söyledikleri geldi aklıma. Hemen hemen cinayeti anlatan her yerde yayınlandı bunlar. Elimde değildi. Geri almaya çalıştım ama çok geçti. Adamın kollarında iki küçük kızın cesediyle bunları söylemesi Kızların beyaz ve kendisinin de bir dev kadar kocaman olması yanlış anlaşılmamasına şaşmamak gerek. Onun söylediklerini gözlerinin önündeki manzaraya uyacak bir biçimde duydular ve gördükleri de kapkaraydı. Onun itiraf ettiğini düşündüler. İçinden o iki kızı kaçırmak, tecavüz etmek, öldürmek geldiğini söylediğini sandılar. Kendine gelip de durdurmaya çalıştığını. Ama artık çok geçti, diye mırıldandı Brutal. Evet, aslında onlara kızları o halde bulduğunu, onlara yardım etmeye, geri getirmeye çalıştığını ama başaramadığını söylüyordu. Onlar iyice ölmüşlerdi artık. Dan, Paul sen buna inanıyor musun? Diye sordu. Gerçekten tüm içtenliğine inanıyor musun buna? Son bir kez yüreğime iyice kulak verdim. Sonra evet anlamında başımı salladım. Bunu yalnızca şimdi bilmekle de kalmıyordum. İçimden bir ses daha en başından beri Can Coffey'nin durumunda yanlış olan bir şeyler olduğunu söylüyordu. Ta Percy Coffey'nin kolundan tutmuş koğuşa getirirken avızı çıktığı kadar ''Ölü adam yürüyor!'' diye bağırdığı andan beri. Onunla el sıkışmıştım değil mi? Daha önce Yeşil Yol'a gelen hiçbir adama bunu yapmamışken Coffey'nin elini sıkmıştım. ''Tanrım!'' dedi Dan. ''Hey yüce Tanrım!'' ''Peki ayakkabın bir konu.'' dedi Harry. ''Ötekisi nedir?'' Arama grubu Kafi ile kızları bulmadan az önce adamlar Trypunkus Nehri'nin güney kıyısındaki ağaçların arasından çıktılar. Orada bir parçaya asılmış çimenlik, epeyce kan ve kura dediğin geceliğinden kalanları buldular. Köpekler bir süre şaşırdı. Çoğu güneydoğuya kıyı boyunca aşağı gitmek istiyordu. Ama içlerinden iki teriye akıntı yukarı gitmek istediler. Köpekleri bu marşın sürüyordu ve o ikisine geceliği bir daha koklatınca onlar da diğerlerine katıldılar. Teriyeler şaşırmıştı öyle değil mi diye sordu Brutal. Dudaklarının köşesinde garip tiksinti dolu bir gülümseme titreşiyordu. Onlar iz sürmek için yaratılmış köpekler değiller ve görevlerinin ne olduğunu karıştırdılar. Evet anlamıyorum dedi Dan. Teriyeler iz sürmeleri için bu en başta onlara her neyi koklattıysa onu unuttular dedi. Kıyıya vardıklarında kızların değil katilin izini sürüyorlardı. Kızlarla katil bir arada olduğu sürece bu sorun değildi ama... Dean'in gözleri parlamaya başlamıştı. Harry anlamıştı bile. Düşününce dedim, herhangi birinin hatta suçu avari bir siyahın üzerine atmak isteyen jürinin bile nasıl olup da bir an içinde Coffey'nin katil olduğuna inandığını anlayamıyor insan. Köpeğin boynunu kırana dek yemek atıp oyalamak fikri bile Coffey'yi aşardı. Dedeliklerin çiftliğine en yaklaştığı nokta Trypunkus'un güney kıyısıydı bence. Çiftlikten 6 mil ya da daha da ötede öylece avari dolaşıyordu. Belki de demir yoluna gidip bir yük trenini atlamak niyetindeydi. Hani çalıların arasından çıkıp üzerine atlayabilecek kadar tren yavaşladığında. O sırada kuzey tarafından sesler duydum. Katili mi? Diye sordu Brutal. Katili. Belki kızlara tecavüz etmişti bile. Ya da kafi tecavüz sırasındaki çığlıkları duydu. Her nasılsa çimenlerin üzerindeki kanlı yer katilin işini bitirdiği yerdi. Kafalarını birbirine vurdu, onları fırlatıp attı ve tabanları yağladı. Kuzey batıya doğru, dedi Brutal. Teriyelerin gitmek istedikleri yöne. Doğru. John Coffey kızların bırakıldıkları noktanın biraz güneybatısındaki ağaçların arasından çıkar. Sesleri merak etmiştir ve cesetleri bulur. Birisi hala yaşıyor olabilir. Sanırım belki Elix'i de yaşıyordu. Ama çok zamanları kalmamıştı. John Coffey ölüp ölmediklerini bilemezdi. Bu kadarı kesin. Bütün bildi ellerinde iyileştirici bir güç olduğuydu ve bunu Kurayla kettettirik için kullanmak istedi. İşe yaramayınca da kendini kaybetti. Ağlayıp dövünmeye başladı. İşte onu o halde buldular. Neden orada onları bulduğu yerde kalmadı diye sordu Brutal. Neden onları kıyı boyunca güneye götürdü? Bir fikrin var mı? Sanırım önce kaldı orada dedim. Mahkemede genişçe bir alanda çimenlerin ezilmiş olduğu söylenip duruldu. John Coffey de iri bir adam. John Coffey kahrolası bir dev dedi Harry. Eşim dinliyorsa küfrettiğini duymasın diye sesini alçaltmıştı. Belki yaptığının işe yaramadığını görünce paniğe kapıldı. Belki de katilin hala orada olduğunu, yukarıdaki ağaçların arasında bekleyip kendisini gözetlediğini düşündü. Coffey cüssesine karşın biliyorsunuz cesur değil. Yatma saatinde ışıkları açık bırakıp bırakmadığımızı sorduğunu hatırlıyorsun değil mi Harry? Evet, boyuna posuna bakıldığında ne komik olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Harry düşünceliydi ve sarsılmış görülüyordu. Pekala, eğer küçük kızları öldürmediyse kim öldürdü diye sordu Dan. Başımı salladım. Bir başkası, bana kalırsa bir beyaz. Savcı dedeliklerinki kadar büyük bir köpeği öldürmek için ancak iri yarı bir adam olması gerektiği konusunda çok konuştu ama saçmalık bu diye homurdandı Bruce. Eğer hayvanı gafil avlarsa ve nereden tutacağını biliyorsa 12 yaşında güçlü kuvvetli bir kız bile bir köpeğin boynunu kırabilir. Eğer kafi yapmadıysa hemen hemen herkes yapmış olabilir. Her erkek yani. Herhalde asla bilemeyeceğiz. Yine yapmazsa tabii dedim. O zaman bile bilemeyiz. Eğer Teksas'ta ya da Kaliforniya'da yaparsa, dedi Harry. Brutal arkasına yaslandı. Yorgun bir çocuk gibi yumruklarıyla gözlerini ovuşturdu. Sonra ellerini yine kucağına bıraktı. Bu bir kabus. Belki de masum olabilecek, büyük olasılıkla masum olan bir adam var elimizde. Ve Tanrı'nın uzun ağaçlarla küçük balıkları yarattığı ne kadar kesinse, onun yeşil yoldan yürüyeceği de o kadar kesin. Ne yapmamız gerekiyor? Eğer o iyileştiren parmaklar saçmalığına girecek olursak, herkes gülmekten kıçını yırtar. Ve sonunda kafi yine de kızartma makinesini boylar. Onu daha sonra düşünelim, dedim. Çünkü ona ne yanıt vereceğim konusunda en ufak bir fikrim bile yoktu. Şimdiki sorun Melih için ne yapacağız ya da yapmayacağız. Ben diyorum ki birkaç gün durup iyice düşünelim. Ama geciktiğimiz her günün ona yardım etme şansımızı azalttığına inanıyorum. Brutal, ellerini fareye nasıl uzattığını hatırlıyor musunuz, diye sordu. Hala vakit varken verin onu bana, demişti. Hala vakit varken. Hatırlıyorum. Brutal biraz düşündü. Sonra başını salladı. Ben varım. Ben de daha konusunda kötü hissediyorum ama sanırım asıl ona dokunduğunda neler olacağını görmek istiyorum. Herhalde hiçbir şey olmayacak ama belki o koca kuklayı koğuştan çıkarabileceğimizden bile kuşkuluyum, dedi Harry. Sonra içini çekti ve başını salladı. Ama kim takar? Ben de varım. Ben de, dedi Dan. Koğuşta kim kalacak Paul? Kura mı çekeceğiz? Hayır efendim, dedim. Kura yok, sen kalıyorsun. Yani böylece mi? Sen öyle san. Dan incinmiş ve kızmıştı. Gözlüklerini çıkarıp hırsla gömleğinin eteğini silmeye başladı. Bu ne biçim bir anlaşma? Hala okul çağında çocukların varsa yapabileceğin türden bir anlaşma, dedi Buratıl. Harry ile ben bekarız. Paul evli ama onun çocukları da en azından büyük ve kendi başlarının çaresine bakıyorlar. Bizim burada planladığımız çok çılgınca bir numara. Sanırım yakalanmamız hemen hemen garanti. Ciddi ciddi bana baktı. Sözünü etmediğin tek bir şey var Paul. Eğer onu kodestan dışarı çıkarmayı başarır ve kafine sihirli parmakları iş görmezse Halmorus herhalde bizi bizzat kendisi ele verir. Bana buna yanıt vermem belki de karşı çıkmam için bir şans tanıdı ama yapamayacağım için çenemi tuttum. Brutal dene dönüp sözlerini sürdürdü. Beni yanlış anlama, sen de herhalde işini kaybedersin ama en azından paçalar tutuştuğunda senin hapse girmekten kurtulma şansın olur. Percy bunun bir numara olduğunu düşünecek. Eğer sen nöbet masasında olursan senin de aynı şeyi düşündüğünü ve bizim de sana hiçbir şey anlatmadığımızı söyleyebilirsin. Yine de hoşuma gitmiyor, dedi Dan. Ama istese de istemese de uyacağı belliydi. Çocukların düşüncesi onu ikna etmişti. Bu gece mi olacak, emin misin? Eğer yapacaksak bu gece olmalı, dedi Harry. Eğer düşünmeye fırsatım olursa herhalde cesaretimi kaybederim. Dan, bırakın revire ben gideyim, dedi. O kadarını yapabilirim, değil mi? Yapılması gerekeni yakalanmadan yapmayı becerirsen, dedi Brutal. Dan alınmış görünüyordu. Omzunu okşadım. Mesaiye başlar başlamaz ne zaman yapabilirsen, tamam mı, dedim. Ne demezsin? Eşim sanki ona işaret vermişim gibi o anda kapıdan başını uzattı. Kim daha buzlu çay ister, diye sordu neşeyle. Ya sen Bruce? Hayır, teşekkürler, dedi Brutal. Dolu bir kadeh viski istedim ama bu koşullar altında pek iyi bir fikir olmayabilir. Can bana baktı, gülümsüyordu. Bakışları ise kaygılıydı. Bu oğlanları nasıl bir işe sokuyorsun Paul? Ama ben daha bir yanıt bulamadan elini kaldırdı ve boşver dedi, bilmek istemiyorum. 3. Daha sonra diğerleri gittikten çok sonra iş için giyinirken Cem beni kolumdan tuttu. Çevirdi ve dikkatle gözlerimin ta içine baktı. Melinda, diye sordu. Evet anlamında başımı salladım. Onun için elinden bir şey gelir mi Paul? Gerçekten bir şey yapabilir misin? Yoksa bütün bunlar dün geceden kaynaklanan iyi niyetli hayaller mi? Kafi'nin gözlerini, Kafi'nin ellerini ve beni çağırdığında hipnotize olmuş gibi ona gidişimi düşündüm. Onu ellerini Mr. Jingles'ın paramparça ölmekte olan bedenine uzatışını düşündüm. Daha hala vakit varken, demişti. Ve o dönen kapkırı şeyler bembeyaz olup gözden kaybolmuşlardı. Sonunda, sanırım tek şansı biz olabiliriz, dedim. O halde kullan o şansı, dedi ve yeni paltomun düğmelerini ilikledi. Eylül başındaki doğum günümden beri dolapta duruyordu palton. Bu ya üçüncü ya da dördüncü giyişimdi. Kullan onu. Ve beni ön kapıdan dışarı neredeyse itti. 4. O gece pek çok bakımdan hayatımın en garip gecesiydi. Saat 6:20 gece kartımı bastım. Sanki havada hala hafif bir yanık et kokusu duyar gibiydim. Bir hayal olmalıydı bu. Hem koğuşun hem de deponun dışarı açılan kapıları neredeyse bütün gün boyunca açık tutulmuştu. Ve bizden önceki iki varyada saatlerce yerler silinmişti. Ama tüm bunlar burnumun verdiği mesajı değiştirmedi. Eğer önümüzdeki saatler yüzünden ölesiye korkuyor olmasaydım bile o akşam orada yemeğimi yiyebileceğimi hiç sanmıyordum. Brutal 7'ye çeyrek kala, ben 10 kala koğuşa geldim. Dan'dan revire gidip sırtım için bir yakı bulup bulamayacaklarını sormasını istedim. O sabaha karşı Deluco'nun tünelden taşınmasına yardım ederken sırtımı incitmiştim anlaşılan. Ben seve seve gideceğini söyledi. Sanırım bana bir de göz kırpmak istedi ama kendini tuttu. Harry 7'ye 3 kala geldi. Kamyonet diye sordum konuştuğumuz yerde. Buraya kadar iyiydi. Sonra bir süre nöbet masasının başında durup kahve içtik. Ve düşündüğümüzden ya da umduğumuzdan söz etmekten özellikle kaçındık. Percy geç kalmıştı ve belki de hiç gelmeyecekti. İnfazda yaptıklarından sonra ne kadar şiddetle eleştirildiği düşünülecek olursa pek de olanaksız değildi bu. Ancak Percy anlaşılan attan düşenin hemen inebilmesi gerektiği yolundaki o eski deyişe inanıyordu ki 7'ye 6 gece kapıdan girdi. Mavi üniforması içinde pırıl pırıl kalçasının bir tarafında tabancası, diğerinde okumi kılıfı içindeki özel copu sallanıyordu. Kartını bastı. Sonra kuşkuyla bizlere göz attı. Parantez. Dan henüz revirden dönmemişti. Marş basmadı, dedi. Kolu çevirerek çalıştırmak zorunda kaldım. Ah, dedi Harry, zavallı yavrucak. Bruce ifadesiz bir sesle, evde kalıp Allah'ın cezası şeyi tamir ettirmeliydin, dedi. Kolunu incitmeni istemeyiz değil mi çocuklar? Percy, evet bayılırdınız değil mi? Diye homurdandı ama sanırım Brutal'ın nispeten ılımlı bir tepki vermesi içini rahatlatmıştı. İyiydi bu. Önümüzdeki birkaç saat için onun suyuna gitmemiz gerekiyordu. Ne çok düşmanca ne de fazla dostça davranmalıydık. Önceki geceden sonra en ufak bir yakınlıktan bile kuşkulanırdı. Onu gafil avlayamayacaktık. Hepimiz biliyorduk bunu. Ama eğer elimizdeki kartları iyi oynayabilirsek yine de biraz boş bulunmasını sağlayabilirdik. Elimizi çabuk tutmamız önemliydi. Ama en azından benim için hiç kimsenin zarar görmemesi de önem taşıyordu. Percy Wetmore'un bile. Dan geri dönüp bana hafifçe başını salladı. Percy dedim. Depoya gidip yerlere paspas yapmanı istiyorum. Tüneline merdivenleri de. Sonra dün geceyle ilgili raporunu yazabilirsin. Brutal baş parmaklarını kemerine geçirip tavana bakarak epeyce yaratıcı olması gerekecek dedi. Percy, sizler kilisede şey yapmaktan bile daha komiksiniz dedi ama itiraz etmedi. Son derece bariz bir şeyi, yerlerin o gün en azından iki kez silinmiş olduğunu bile söylemedi. Sanırım bizden uzaklaşma şansının doğmasına memnun olmuştu orada. Bir önceki vardiyanın raporunu bir göz attım. Beni ilgilendirecek hiçbir şey görmedim. Sonra Wharton'un hücresine kadar gittim. Yatağına oturmuş, dizlerini çenesine çekip kollarını bacaklarına sarmıştı. Kocaman, düşmanca bir sırıtışla bana bakıyordu. ''Bakınız hele, büyük patron gelmiş.'' dedi. ''Gerçeğe kadar büyük ve iki misli çirkin. Dizlerine kadar boka batmış bir domuz kadar mutlu görünüyorsun patron Ekim. Evden çıkmadan önce karın seninkini biraz çekiştirdi değil mi?'' ''Nasılsın Kit?'' dedim hiç bozuntuya vermeden. Ve bu onu daha da neşelendirdi. Bacaklarını indirdi, kalktı, gerindi. Daha da fazla sırıtmaya başladı ve düşmanca ifadesi birazcık geçti. Allah kahretsin dedi. Bir kerelik olsun ismimi doğru söyledin. Neyin var patron Ekim, hasta filan mısın yoksa? Hayır, hasta değilim. Hastaydım ama John Coffey halletti onu. Elleri artık bir ayakkabıyı bağlamayı bile unutmuştu. Eğer öğrenmişlerdiyse bile. Ama başka numaralar biliyordu. Hem de ne numaralar. Dostum dedim ona. Eğer sen vahşi bir yerine bildikit olmak istiyorsan benim için hiç fark etmez. Güney Amerika'daki nehirlerde yaşayan ve sırtlarıyla yan taraflarını bulunan dikenlerle sizi öldüresiye sokabilen o nefretlik balıklar gibi gözle görünür bir biçimde şişindi. Yoldaki günlerimde pek çok tehlikeli adamla uğraştım ama içlerinden pek azı Willy Wharton kadar iğrençti. O kendini büyük bir eşkıya olarak görüyordu ama hapishanede yaptıkları hücresinin parmaklıkları arasından işemek ya da tükürmekten öteye gitmiyordu. O güne kadar ona hak ettiğini düşündüğü saygıyı göstermemiştik. Ama o gece onun uyumlu olmasını istiyordum. Eğer bu yumuşacık bir sabunla sabunlamayı gerektiriyorsa buna da razıydım memnuniyetle. Wharton, Kit'le pek çok ortak yanımız var. Buna inansan iyi olur, dedi. Bakkaldan şeker çaldığım için gelmedim buraya. Elektrikli sandalyeyi 70 adım uzaklıktaki bir hücreye kapatılmış bir adam yerine adını Fransız Lejyonu'nun kahramanlar taburuna yazdırmış biri kadar gururluydu. Yemeğim nerede? Haydi Kit, raporda 5.30'da yediğin yazıyor. Soslu et, püre, bezelye, beni o kadar kolay uyutamazsın. Gevrek gevrek gülüp yeniden yatağının üzerine yayıldı. Radyoyu aç o halde. Radyo sözcüğünü o günlerde pek duyulan bir şaka biçimiyle 50'li yılların moda olan argo sözlüğü dedio ile kafiyle söylüyordu. İnsanın sinirlerini kopacak kadar gerildiği bir günden bu kadar çok şey hatırlayabilmesi ne garip. Belki daha sonrası kovalan dedim. Hücresinden uzaklaşıp koridordan aşağı baktım. Brutal aşağı avluca gitmiş, tecrit odasının kapısını çift değil tek kez kilitlenmiş olduğunu bir daha kontrol ediyordu. Öyle olduğunu biliyordum çünkü ben kendim de kontrol etmiştim. Daha sonra o kapıyı elimizden geldiğince çabuk açmaya çalışacaktık. Yıllar içinde orada birikmiş ıvır zıvırı boşaltmaya zaman harcayamazdık. Farklı bir mutluluk grubumuza dahil olduğunda bu işi zaten yapmış, döküntüleri ayıklamış ve başka yerlere kaldırmıştık. En azından bir tikit yolda bulunduğu sürece yumuşak duvarlı oda epeyce kullanılacak gibi geliyordu bize. Genelde bu saatlerde uzun, kalın bacaklarını yatağının ayak ucundan sallandırıp yüzünü duvara dönerek yatan John Coffey ellerini kavuşturmuş yatağının kenarında oturuyor, hiç de ona üzgün olmayan bir uyanıklılıkla Brutal'ı seyrediyordu. Gözleri de akmıyordu. Brutal tecrit odasının kapısını kontrol ettikten sonra yoldan yukarı geldi. Coffey'nin hücresinin önünden geçerken içeri bir göz attı ve Coffey çok garip bir şey söyledi. Tabii gezmeye gitmeyi isterim. Sanki Brutal'ın söylediği bir şeye yanıt verilmiş gibi. Brutal'la göz göze geldik. Biliyor dediğini duyar gibiydim neredeyse. Her nasılsa biliyor. Omuzlarımı silkip kollarımı açtım. Tabii ki biliyor der gibi.